Ayrım 36. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 305. Bir ışık sütunu, Dömago kahvesinin perdelerinden dışarı sızıyordu. Matthew terasta oturmuştu. Ardında insanlar karanlıkta fısıldaşıyorlardı. Son müşterilerdi. Hava serinlemeye başlamıştı. "Bir bira lütfen," dedi Matthew. Garson, "Neredeyse gece yarısı olacak," dedi. "Artık terasa servis yapmıyoruz. Yalnızca bir bira. Peki ama çabuk için." Ardında bir kadın gülmeye başlamıştı. Döndüğünden beri duyduğu ilk kahkahaydı. Hemen de şaşırttı Matthew'yu. Buna karşın kendini dertli hissetmiyordu. Amacını gülmek de istemiyordu. Gökte bir bulut ikiye parçalandı ve yıldızlar göründü. Matthew, savaş diye düşündü. "Hemen hesabı görebilir miyiz? Sonra rahat bırakmış olurum sizi." Matthew parayı verdi. Garson içeri girdi. Gölge bir adamla gölge bir kadın kalktılar. Masaların arasından sıyrıldılar ve gittiler. Matthew terasta yalnız kaldı. Başını kaldırdı. Alanın karşı tarafında yepyeni, karanlık gökte bembeyaz bir kilise gördü. Bir köy kilisesi. Dün yerinde tam Paris'e özgü, Paris'e yakışır bir anıt yükseliyordu. Saint-Germain-de-Pré Kilisesi. Tarihi bina Matthew sık sık İviç'e o kilisenin kemerli kapısında randevu verirdi. Yarın belki Dömago'nun karşısında ağır topların inatla gülle yağdıracağı parçalanmış, kırılmış bir taş yığınından başka bir şey bulunmayacaktı. Ama bugün İviç Laon'daydı. Paris ölmüştü. Barış'ın cesedini yeni gömmüşlerdi. Savaş henüz ilan edilmemişti. Bir meydana oturulmuş, büyük, beyaz bir biçim vardı yalnızca. Gecenin beyaz kabukları, bir köy kilisesi. Güzeldi, yeniydi ve hiçbir işe yaramıyordu. Hafif bir rüzgar esti. Bir otomobil geçti. Bütün ışıkları sönük. Sonra bisikletli bir adam geçti. Toprağı titreten iki kamyon geçti. Taştan hayal bir an sallandı, sendeledi, sonra rüzgar kaldı. Sessizlik geri geldi ve hayal yeniden var oldu bembeyaz, hiçbir işe yaramayan, insanlığa sığmaz, haşin, acımasız hayal. Bütün o yatay duran makinelerin, araçların ortasında dimdik, batı yolunun kıyısında, taş yığınının dokunulmaz, hükmedilmez, çıplak geleceği, ölümsüz. O taş yığını mahvetmek, bin parçaya ayırmak için gökte bir küçücük siyah nokta yetecekti. Ama yığın buna karşın sonsuzluğa dek yaşamaya devam edecekti. Yapayalnız bir adam, bu yıkılabilir ölümsüzlüğün karşısında karanlığın kemirdiği, yuttuğu, unutulmuş bir yalnız adam. Ürperdi ve düşündü. Ben de ölümsüzüm. Acı vermeden olmuştu bu. Paris'i seven, sokaklarında dolaşan, yumuşak, ürkek bir adam vardı. Bu adam ölmüştü. Waldeck Rousseau kadar, Turo Dangin kadar ölmüştü. Yeryüzünün geçmişine gömülüp kalmıştı. Yaşamı 3. Cumhuriyet'in arşivlerine geçirilmişti. Günlük masrafları 1918 öncesi dönemin geçim ortalaması hesapları için kaynak olacaktı. İki savaş arası burjuva sınıfların yaşamı incelenirken mektuplarından faydalanılacaktı. Kaygıları, kararsızlıkları, utançları ve pişmanlıkları tartışılarak İkinci İmparatorluk Fransa'sının ahlakı, örfü, gelenekleri konusunda hüküm verilecekti. Bu adam kendi ölçülerine göre bir gelecek yontmuştu kendine. Yollarını tıkamış, kirletmiş, işaretler, randevular, olmayacak hayaller, tasarılarla tıklım tıklım doldurmuştu. Tarihe ait, ölüme mahkum bir küçük gelecek. Savaş olanca ağırlığı ile gelmişti günün birinde. Üzerine düşmüş ve küçük geleceği ezmişti. Ama buna karşın bu ana kadar adı Matthew olan bir şey kalmıştı gene. Bütün gücüyle sımsıkı sarıldığı, yapıştığı bir şey. Bu şeyin ne olduğunu söyleyemezdi. Belki çok eski bir alışkanlık, düşüncelerini hayalindeki Matthew'a göre seçme. Bu hayali bir günden ertesi güne düşüncelerinin akışına göre yenileme. Yediklerini, içtiklerini, hatta gördüğü ağaçları, evleri bile bu düşüncelere, bu hayale uydurma alışkanlığı. Yumruklarını gevşetti ve kendini bıraktı. Bu içinde, ruhunda çok derin, uzak bir yerlerde, sözcüklerin artık anlam taşımadığı bir yerlerde olup bitiyordu. Kendini bıraktı. Bir bakıştan başka bir şey kalmadı geriye. yepyeni, tutkusuz bir bakış, basit, sıradan bir şeffaflık. Sevinçle, ruhumu kaybettim, diye düşündü. Bir kadın şeffaflığın içinden geçti. Acele ediyordu. Topukları taşlara vurarak ses çıkarıyordu. Hareketsiz, kıpırtısız bakışın içinden kaygılı, kuşkulu, ölüme mahkum, gelip geçici, bin bir küçük alelade tasarıyla kemirilmiş, didiklenmiş bir yaratık olarak geçti. Elini alnına götürdü. Yüzüne düşen bir tutam saçı geriye attı, yürüyordu. Ben de bu kadın gibiydim. Bir kovan, tasarı kovanı. Onun yaşamı benim yaşamım. Bu bakışın, bu ilgisiz göğün altında bütün yaşamlar birbirine denktir. Gölgeler katını almıştı. Topukları Bonapart sokağının taşlarında ses çıkarıyordu. Bütün insanların yaşamı karanlıklara gömülecek, tutulacaktı. Topukların taşlarda çıkardığı ses duyulmaz oldu. Bakışım, Çan Kulesi'nin belirsiz beyazlığına bakıyordu. Her şey ölmüş. Bakışım ve bu taşlar. Ölümsüz ve madeni. Eski geleceğimde kadınlar ve adamlar beni bekliyorlardı. 20 Haziran 1940'da, 16 Eylül 1942'de, 8 Şubat 1944'te beni bekliyorlar, bana el sallıyorlardı. Şimdi göz alabildiğine, geleceğe bel bağlayan, uman yalnızca bakışım, şu taşların umut ettiği gibi, umut eden taşlar gibi, yarın, sonraki gün, sonsuzluğa kadar. Bir bakış ve deniz kadar engin bir sevinç. Bu bir bayramdı. Ellerini dizlerine koydu, sakin olmak istiyordu. Yarın, dünkü Matthew oluvermeyeceğimi kim garanti edebilirdi bana? Ama korkmuyordu. Kilise yıkılabilir, bir otobüsün açtığı delikte ölüp gidebilirim. Yaşamımın içine düşebilirim yeniden. Hiçbir şey benden bu ölümsüz anı koparıp alamaz. Hiçbir şey. Siyah göğün altında taşları tutuşturan o kupkuru yıldırım var olacaktı her zaman. Sonsuzluğa dek, sonsuzluğa dek mutlak, mutlak, nedensiz, mantıksız, amaçsız, bu süreklilikten başka geçmişi geleceği olmayan, karşılıksız, apansız ve inanılmayacak kadar güzel. Birden, özgürüm dedi ve sevinci bir anda ezen, öldüren bir korkuya döndü. İren'in içi sıkılıyordu. Hiçbir yenilik yoktu günlerinde. Orkestra müzik maestro prizi çalıyor. Mark ona fok balığı gözleriyle bakıyordu. Hiçbir zaman bir yenilik olmazdı zaten. Ya da bir şeyler olursa onu da tam olurken fark edemezdi insan. İsveçli bir kadının gözleriyle kovalıyordu bir saatten beri. Müzik kesildiği zaman bile oturmadan, dinlenmeden dans eden iri yarı sarışın bir genç kadın. İyi giyinmiş diye düşündü. Mark da iyi giyinmişti. Herkes iyi giyinmişti. Kırmızı elbisesiyle kendini kirli ve bakımsız hissediyordu. Çok da umursamıyordu aslında. Giysilerini seçerken çok zevksiz olduğunu biliyordu. Hem sonra yenilerini almak için parayı nereden bulacaktı? Yalnızca zengin, gösterişli yerlere gidince göze çarpmamaya dikkat etmek gerekti. Şimdiden yarım düzine adam ona bakmaya başlamıştı bile. Hava dökülmüş, parlamış, ucuz kumaştan eski suratlı bir elbise erkeklerin iştahını kapartacak hale getiriyordu insanı. İnsanın karşısında daha az çekingen oluyorlardı. Mark rahattı, kendine güveniyordu çünkü zengindi. Onu zengin, gösterişli yerlere götürmekten hoşlanıyordu çünkü orada İren hemen kendisinden daha aşağı konuma düşüyordu. Böylece onu karşı koyamaz hale getirdiğine inanıyordu. Mark, niye istemiyorsunuz diye sordu. İren irkildi. İstemiyor muyum? Neyi? Ha evet. Gülümsedi, yanıt vermedi. Ne düşünüyordunuz? Kadehimin boş olduğunu düşünüyordum. Bana bir çeri gobler daha söyleyin. Mark bir çeri gobler daha söyledi. Ona bir şeyler ısmarlatmak hoşuna gitmiyordu. Çünkü genç adamın her gün o günün masrafını inceden inceye bir deftere yazdığını biliyordu. O gece deftere İren'le çıktım, bir cinfiz, iki çeri gobler, 165 frank diye yazacaktı. Adamın parmaklarının ucuyla usul usul kolunu okşadığını fark etti. Epeydir bununla eğleniyordu. Söyleyin ama İren, söyleyin, niye istemiyorsunuz? İren esniyerek, işte öyle dedi, istemiyorum. Neden bilmem. Eh madem gerçekten bilmiyorsunuz nedenini öyleyse, aa hayır hayır öyle değil, aksine biriyle yattım mı neden yattım bilmek isterim. Ya gözleri için, ya söylediği bir cümle için, ya da yalnızca güzel olduğu için. Mark alçak sesle, ben güzelim dedi. İren gülmeye başladı ve Mark kıpkırmızı oldu acele. Ne demek istediğimi anladınız siz dedi. Evet dedi İren. İyi, çok iyi. Mark genç kadının bileğini yakaladı. İren dedi. İren tanrım ne yapmamı istiyorsunuz? Kavgacı hırçın bir saygıyla genç kadına doğru eğilmişti. Heyecanla sık sık soluk alıyordu. İren ne kadar içim sıkılıyor diye düşündü. Hiçbir şey yapmayın. Yapacak bir şey yok. Ya dedi Mark. Bileğini bıraktı. Beyaz dişlerini göstererek başını geriye attı. İren aynadaki hayaline bakıyordu. İri güzel gözlü, ufacık, hizmetçi kılıklı bir genç kadın. Tanrım, şu surat için ne olmadık hikayeler diye düşündü. Bütün bunlardan kendi için, Mark için utanç duyuyordu. Her şey öylesine yavan, öylesine iç sıkıcıydı ki. Şimdi neden istemediğini kendi de bilemiyordu. Boşuna sorun çıkarıyorum ona. İstiyor musunuz? Peki gidelim öyleyse. Gidelim. Bir otel odasında bir yarım saat. Bir geçit yalnızca. Adam sende. Bir yatakta çabucak olup bitecek bir kepazelik. Sonra gene gelir otururuz şuraya. Yakamı bırakırsınız siz de artık. Demek daha kolay değil miydi sanki? Ama şu zavallı yoksul bedenine hala gerektiğinden fazla önem veriyordu anlaşılan. Razı olmayacağını, olamayacağını hissediyordu. Çok tuhafsınız dedi Mark. Büyük güzel gözlerini iri iri kötü kötü açmıştı. Şimdi bana eziyet etmeyi deneyecek, sonra da özür dileyecek arkasından. Her zaman böyle olur, adettir. Alayla. Nasıl da savunuyorsunuz kendinizi dedi Mark. Sizi 4 yıldır tanımasam ahlak numunesi bir namuslu kadın olduğunuza inanırdım. İren ani bir ilgiyle genç adama bakmaya başladı. Düşünüyordu. Düşündüğü zaman çok daha az sıkılıyordu içini. Haklısınız dedi. Çok tuhaf bir şey bu. Ben kolay bir kadınım aslında. Gerçekten kolayım. Ama buna karşın sizinle yatmaktansa kıyma gibi doğranmayı tercih ediyorum. Şimdi bunu anlayın bakalım. Anlayın, bana da açıklayın. Genç adama uzun uzun dikkatle baktı, sonra hatta sizden hoşlanmadığımı da söyleyemem dedi. Şşt, yavaş konuşun dedi Mark. Yavaş konuşun. Kinle ekledi. İncecik çıngırak gibi bir sesiniz var. Ta uzaklardan duyuluyor. Sustular. Çiftler dans ediyor, orkestra karavanı çalıyordu. Mark kadehini örtünün üzerinde sağa sola çeviriyor, buz parçaları birbirine çarparak incecik sesler çıkarıyordu. İren birden o dayanılmaz iç sıkıntısına gömülmüştü gene. Aslında dedi Mark, ben sizi arzu ettiğimi gerektiğinden fazla gösterdim galiba. Ellerini açarak masaya koymuştu. Ağır hareketlerle usul usul örtüyü okşuyordu. Erkeklik onurunu bulmaya çalışıyordu yeniden. Ne önemi vardı? 5 dakikaya kalmaz eski kendine güvenen Mark olurdu. İren ona bakarak gülümsedi. Mark onun kendi kendisi hakkında düşünmesine yol açmıştı. Herhalde dedi. Öyle sanıyorum. Sanıyorum ki o yüzden. Mark ona bir sesin ardından görünüyordu. Kalbinden gözlerine yükselmiş küçük korkak bir şaşkınlık sesi. Kendini böyle göz alabildiğine uzanıp giden ve yanıt veremediği sorularla şaşkın, yılgın hissetmeye bayılıyordu. Anlattı. Beni çok fazla arzularsa birisi, bu beni şaşırtıyor, tedirgin ediyor. Bakın, Mark kendimi gülünç hissediyorum. Hitler belki yarın saldıracak bize. Siz burada, ben sizinle yatmıyorum diye sorun çıkarıyorsunuz. Benim gibi sıradan bir kadın uğruna bu hallere düşmeniz için pek zavallı bir adam olmanız gerekir. Oysa, Mark korkunç bir öfkeyle, bu yalnızca beni ilgilendirir dedi. Aksine beni de ilgilendirir. Bana olduğumdan fazla değer vermeleri hiç hoşuma gitmez. Bir sessizlik oldu. İnsanlar birer hayvandı aslında. Bir içgüdü yüzünden kocaman kocaman sorunlar yaratıyorlardı. Mark'a göz ucuyla baktı. Tamam, şimdi sönecek, boşalacak. Yüzü değişiyor, çizgileri çöküyordu. Ama en feci an henüz gelmemişti. Bir kez Melodiz'de koca adam ağlamıştı. Ağzını açtı. İren telaşla. Susun Mark, rica ederim dedi. Susun. Ya çocukça bir şey söyleyeceksiniz ya da gereksiz bir sözle beni kırmaya çalışacaksınız şimdi. Adam onu duymuyordu. Başını sağdan sola, soldan sağa çeviriyordu. Yüzünde alın yasına boyun eğmiş bir insanın ölümü hatırlatan tuhaf ifadesi vardı. Alçak sesle, İren dedi. Gideceğim ben. Gidecek misiniz? Nereye? Aptal gibi sormayın. Ne demek istediğimi anladınız. Peki sonra? Gidişim sizi ilgilendirir sanıyordum. İren yanıt vermedi. Gözlerini kırpmadan genç adama bakıyordu. Mark başını çevirerek alçak sesle devam etti. 14'te pek çok kadın kendilerini seven adamlara verdiler kendilerini. Yalnızca gidecekleri için hem de. İren yanıt vermedi. Mark'ın elleri titremeye başlamıştı. İren dedi. Sizin için o kadar basit bir şey ki bu. Oysa benim için değeri çok büyük. Hele şu anda. Bu hiçbir şeyi değiştirmez dedi İren. Mark şiddetli bir hareketle ondan yana döndü. Hey tanrım, sonunda gidiyorsam sizin için dövüşeceğim, anladınız mı? Sersem dedi İren. Mark'ın öfkesi bir anda söndü. Gözleri kızardı. Size sahip olmadan geberip gideceğim düşündükçe deli oluyorum. İren kalktı. Gelin dans edelim dedi. Mark uslu bir çocuk gibi kalktı, dans ettiler. Genç kadının bedenine bütün bedeniyle yapışmıştı. Kocaman adımlarla pistin çevresinde dolaştırıyordu onu. Birden İren'in soluğu kesildi. Ne var diye sordu Mark. Hiç. Oldukça güzel ama 30'unu geçmiş görünen bir zenci kırmasının yanında ciddi bir yüzle oturan Philip'i tanımıştı. Buradaymış. Onlar onu ararken o buradaymış. Gözlerinin altındaki mor lekelerle genç adam solgun görünüyordu. İren Mark'ı kalabalığın ortasına doğru itti. Philip'in onu görmemesi gerekti. Orkestra sustu, masaya döndüler. Mark sandalyesine düşer gibi oturdu. İren, zenci kadının önünde eğilen iri yarı adamı gördüğü sıra oturmak üzereydi. Oturun dedi Mark. Sizi ayakta görünce rahatsız oluyorum. İren sabırsız bir sesle bir dakika dedi. Zenci tembel hareketlerle kalktı. İri adam onu kollarına aldı. Philip birkaç saniye tuzağa yakalanmış bir vahşi hayvan gibi baktı. İren kalbinin göğsünü parçalayacakmış gibi çarpmaya başladığını hissetti. Ve çocuk birden fırladı, dışarı çıktı. Bir dakika, özür dilerim dedi İren. Nereye gidiyorsunuz? Tuvalete, tamam mı? Oldu mu? Tuvalete gider gibi yapacaksınız, sonra beni bırakıp kaçacaksınız, biliyorum. İren masanın üzerinde duran çantasını işaret etti. Çantam benim yerime burada kalsın. Mark yanıt vermedi. Belirsiz bir şeyler homurdandı. İren dans edenleri savurarak pistten geçmişti bile. Bir kadın. Kadın çıldırmış diye söylendi. Mark ardından ayağa kalkmıştı onun. İren diye haykırdığını duydu. Ama çoktan dışarıdaydı İren. Ne olursa olsun hesabı görmesi için en azından bir 5 dakika oyalanmak zorundaydı. Sokak karanlıktı. Ne aptallık diye düşündü. Kaybettim onu ama gözleri karanlığa alışınca genç adamın Trinity'ye doğru kaldırımda uzaklaştığını gördü. Duvarlara yapışarak koşar gibi yürüyordu. İren koşmaya başladı. Çantam ne olursa olsun içinde olan biten bir pudriyerle 100 frank bir de Maxim'in mektupları var zaten. Koşmak hoşuna gitmişti. İkisi peş peşe koşarak bir 100 metre gittiler. Sonra Philip o kadar ani durdu ki İren neredeyse üzerine düşecekti. Hızla ileri atıldı. Yanından gelip geçti. Az ötede bir apartmanın kapısının üst üste 2 kez çaldı. Philip arkasından gelip geçerken kapı açılmıştı. Bir saniye bekledi. Sonra sanki içeri girmiş gibi kapıyı hızla çekerek kapadı. Philip şimdi ağır ağır yürüyordu. Arkasından gitmek çocuk oyuncağıydı. Bazen karanlık, küçük bedenini yutuyordu. Sonra az ileride bir sokak lambasının yuvarlak ışık yağmuru altında yeniden meydana çıkıyordu. Ne eğlenceli diye düşündü İren. İnsanları sinsi sinsi takip etmeye bayılırdı. Ömründe ilk kez gördüğü bir insanın bile peşi sıra saatlerce dolaşabilirdi. Bulvarlarda hala kalabalık vardı ve büyük mağazalar, vitrinler, kahveler yüzünden caddeler daha aydınlıktı. Philip ikinci kez durdu ama bu kez İren yakalanmadı. Genç adamın hemen ardında karanlığa sığındı, bekledi. Belki de bir randevusu var diye düşünüyordu. Philip ondan yana döndü, yüzü sapsarıydı. Birden konuşmaya başladı. İren bir an onun kendisini tanıdığını sanarak korktu ama karanlıkta yüzünü görmesine imkan olmadığını biliyordu. Genç adam sendeleyerek bir adım geri gitti. Dişlerinin arasından anlaşılmaz bir şeyler mırıldanıyordu. Gözleri dehşetten büyümüştü. Kan çanağı gibiydi. İren ürperdi. Delirmiş bu. İki kadın geçiyordu. Başlarında şapkalarıyla iki taşralı kadın. Philip koşarak yanlarına sokuldu. Çılgın gözleriyle onlara baktı. "Kahrolsun savaş!" dedi. Kadınlar başlarını eğdiler ve ona bakmadan adımlarını sıklaştırdılar. Philip sallanarak geri çekildi, kadınlara yol verdi, sonra uzun uzun artlarından baktı. İri'nin genzini tıkayan ağır bir lavanta kokusu caddeyi doldurdu. Genç, çok boyalı bir kadındı gelen, ağır ağır yürüyordu, güzeldi. Philip görmüştü, karanlıktan çıkıp geldi, kadının önüne geçti durdu. Genç orospu durmuş gülümsüyordu. Ama Philip'in gözlerinde o değişmeyen çılgın ifade vardı hala. Birkaç saniye kımıldamadan kadına baktı, sonra boğazından yırtılırcasına çıkan boğuk bir sesle feryat etti. "Kahrolsun savaş, kahrolsun dala diye! Barış, yaşasın barış, yaşasın barış!" "Deli!" dedi kadın. 36. ayrımın sonu, sayfa 312.